Ayrım 17, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 215. Kaçırma olayını Çatlı'nın bir grup polisle organize ettiği, yapraktan serbest bırakma karşılığı 1-2 milyon mark alındığı, aslında Hidayet Turizm'in 10 milyon mark ödediği, fakat bu miktardan kaçıranların haberdar olmadığı ve pay alamadıkları, gerçek ödemenin miktarının öğrenilmesi, duyulması üzerine Çatlı ve ekibinin Ankara ile ilişkilerinin bozulduğu, hatta koptuğu iddia edilmektedir. Bu durum karşısında polislerin ve Çatlı'nın yaprağı ikinci kere kaçırdıkları, konuşturdukları, konuşmaları videoya kaydettikleri, bandın bir suretinin bucaklara, bir suretinin Müfit Sement vasıtasıyla Mehmet Eymür'e teslim edildiği, orijinal bandın ise Ankara ile yapılan pazarlık sonucu imha edildiği de iddialar arasındadır. Haluk Koral'ın Eymür'ü aradığı ve yardım istediği de doğru değildir. Eymür Müfit Sement'i kurtarmak için devreye girmiş, yüzleştirme yapılması, araçta bulunan parmak izinin Sement'e ait olması sebebiyle olayın kapatılması yönünde gayret sarf etmiştir. İkinci kaçırma olayının Ankara'nın bilgisi ve tasvibi dışında olması, polisin sert reaksiyonunu fark etmesi üzerine Eymür, Sement'in adının ortaya çıkmaması için Yaprak grubunun etkili isimlerinden Haluk Koral'la temasa geçmiştir. Neticede savcının yüzleştirme kararı da uygulanmamış, tarafların olayın büyümemesi, kendi hesaplarını kendilerinin zaman içinde görme arzusu ile kapatılmıştır. Başbakanlık Gaziantep Savcısının işlemlerindeki eksikliği Adalet Bakanlığı'na Ocak 1977'de bildirmiş olmasına rağmen Eylül 1997'deki yazımıza kadar bakanlık eski bakan Şevket Kazan'ın talimatına rağmen harekete geçmemiştir. Bu kısa takdim devletin ilgili ve yetkililerinin uyuşturucu konusunu, kaçakçılığı, kirli parayı, devletin tahribi pahasına nasıl ele aldıklarını gösteren ilgi çekici bir örnektir. Kaçıran grupların her defasında işin içinden sıyrılabilmeleri ancak bu ilişkilerle mümkün olabilirdi. Her iki kaçırma olayında güvenli bölge olan bucakların kontrolündeki topraklara gidilmesi üzerinde durulması gereken bir noktadır. Sistem MİT'teki ve emniyetteki bilgilere rağmen çalışmaya devam etmektedir. Kaçakçıların devletten güçlü olamayacağı karşısında devletin elinin kolunun nasıl bağlandığı araştırılmalı, soruşturulmalıdır. Kutlu Savaş raporunda Mehmet Eymür'ün MİT ajanı Müfit Sement'i kurtarmak için yaptıklarını bakın nasıl eleştiriyordu. Mehmet Eymür ve grubu Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılışında araçta parmak izi bulunan Drej Ali grubundan Müfit Sement'in kurtarılması için Yaprak grubuyla görüşmekte, hatta Müfit Sement MİT'te Eymür'ün telefonuyla Yaprak'ın yetkili adamıyla müzakere ve pazarlık yürütmektedir. Görüşmenin detayı ülke için hüzün vericidir. Yaprak çetesinin yetkilisi mütecaviz ve tehditkar bir edayla Eymür'e söz verdiklerini, polis vesairenin işi olamayacağını, kendilerinin sözlerini tutacaklarını, kendi bölgelerinde sadece kendilerinin hakim olduğunu belirtir bir tarzla konuşmaktadır. MİT yetkilileri bu rezalete katlanmakta, Yaprak'ın telefonlarını polis ise ses çıkarmamakla bu devlet ayıbının içinde yer almaktadır. Kutlu Savaş raporunda Müfit Sement MİT'te Eymür'ün telefonuyla Yaprak'ın yetkili adamıyla müzakere ve pazarlık yürütmektedir. Görüşmenin detayı ülke için hüzün vericidir demektedir. Oysa ülke için daha büyük hüzün verici olay, MİT ajanı Müfit Sement'in ve yine bir başka MİT irtibatlısı ve Tayyip'in kankası Hasan Yeşildağ'ın koruma kalkanı altına alınmalarıdır. Bu konuya gelmeden önce dönelim tekrar Avcı'nın anlatımlarına. Olayın özünde Mehmet Ağar ile Mehmet Eymür çekişmesinin bulunduğu, MİT içerisinde Mehmet Eymür ve beraberindeki grubun hep illegal insanlarla çalıştığı, aşırı sağcı, yatmış çıkmış ülkücülerle beraber hareket ettiği, Mehmet Eymür'ün bunu kendisine bir görev biçimi bildiği, neticede bu gruplar arasındaki çekişmenin gittikçe büyüdüğü ve kendilerine bağlı mafyacı unsurların bile çatışmasına sebep olduğu bilinmektedir. MİT müsteşarlığına verdiği savunmalarında hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili gizli bir işim olmadı sözleriyle oldukça komik olan Mehmet Eymür, oldukça ilginç bir olaya da değiniyordu. Hanefi Avcı hakkında teşkilata ait telefonları dinleyen Hanefi Avcı'nın Suriye'de bir banka kurma konusundaki çalışmalarımızı saptırarak böyle bir iftiraya başvurduğu anlaşılıyor diyordu. Yani MİT ne yapmış? İstihbarat dışında her şey. Üstelik buna Suriye'de banka kurmak da dahil. Ama telefonlarını Hanefi Avcı'ya bile dinletmiş, haberi olmamış. Şimdi boşuna mı PKK'yı kuran, destekleyen, koruyan ve kollayan ABD'den anlık istihbarat dileniyoruz? Devlette karanlık ilişkiler. MİT'çi Mehmet Eymür, Hanefi Avcı'nın Adil Öngen ve banka kurma olayı ile ilgili iddialarına ölümden kurtulan Adil Öngen'le olan yakın dostluğun dışında bir ilişkim yoktur diyordu. Erol Evcil askeri mahkemece tutuklandığında verdiği ifadesinde Eymür'ün yakın dostum dediği Adil Öngen ve Türk Ticaret Bankası'nı satın almak istemesi olayını şöyle anlatıyordu. Ben Türk Ticaret Bankası'na talip olduğum süre içerisinde karşıma Adil Öngen isimli bir şahıs çıktı. Bu şahsı bana dönemin Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü Oğuz Özkan tanıttı. Oğuz Özkan bana Adil Öngen'in bankanın genel müdürünü değiştirecek güçte Çiller ailesine yakın olduğunu, bu konularda çok etkili bir isim olduğunu söyledi. Erol Evcil bankayı alamaması ile ilgili olarak da şunları söylüyordu. Benim kredilerimin Cavit Çağlar'a gittiğini düşündükleri için engellediler. Gerekçe daha önce DYP içerisindeki Cavit Çağlar, Tansu Çiller anlaşmazlığıydı. Adil Öngen, Gençay Çakıcı ile çok samimi olduğu için bu konudan Alaaddin Çakıcı'nın haberi oldu. Alaaddin Çakıcı aracılığıyla Gençay Çakıcı, Adil Öngen ve ben İstanbul'da bir otelde buluştuk. Eğer bu bankayı alabilseydim İş Bankası'ndan 35 milyon dolar daha kredi alacaktım. Benim o güne kadar İş Bankası ile herhangi bir problemim yoktu. Günü gelen kredilerimin faizlerini ödüyordum. İş Bankası'ndan alacağım kredi ile Türk Ticaret Bankası'nın borcunu kapatacaktım. Bu bankadan %80 ile aldığımız krediye %360 olarak faiz uyguladıklarından faiz kıskacında boğuldum. O sırada bankanın genel müdürü değişmişti. Banka sözleşmesine göre banka faizlerini istediği kadar yükseltebilirdi. Eğer Adil Öngen isteseydi ilk yemekte bu işi bitirebilirdi. 1996 yılının Haziran ayında Alaaddin Adil Öngen'e baskı yaptı. Adil Öngen, MİT Operasyon Dairesi Başkanı Yavuz Ataç'ın arkadaşıydı ve ayrıca MİT Kontur Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile de arası çok iyiydi. Yavuz Ataç, Alaaddin Çakıcı ile görüşerek Adil Öngen'in iyi bir kişi olduğunu, rahat bırakılmasını istedi. Ben ise onun bize yamuk yaptığını, bu konuda bir de beni dinlemesini söyledim. Bunun üzerine Yavuz Ataç ile görüşme yaptım. Bu görüşmede fabrikanın durumu ile kendi durumumu anlattım. Daha sonra ben, Adil Öngen, avukat Aydoğan Semizer ve Yavuz Ataç buluştuk. Bu buluşmayı Alaaddin organize etti. Yavuz Ataç ortadaki gerginliği kaldırmaya çalıştı, anlaştık. Askeri mahkemece asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil, Kasımpaşa Askeri Cezaevine gönderiliyordu. Burada 2 ay yattıktan sonra 10 Nisan 1997 tarihinde tahliye edildi. Evcil cezaevindeyken 12 Mart 1997 günü Mehmet Eymür ve Yavuz Ataç'ın yakın dostları bankacı Adil Öngen silahlı saldırıya uğradı. Aracı zırhlı olmasına rağmen olayda yaralanmaktan kurtulamadı. Öngen olayı daha sonra 11 Ekim 1998'de Radikal gazetesinden İsmet Berkan'a şöyle anlatıyordu. Erol Evcil, Türk Bank'tan kredi alıyormuş. Bankanın teftiş kurulundan eski bir dostum Nuran Atağan bu kredilerde usulsüzlük görmüş, engellemiş. Bunun üzerine Alaaddin Çakıcı Nuran'ı tehdit etmiş. Nuran bana geldi, ben Alaaddin'in kardeşi Gence'yi aradım. Nuran'la konuşturdum. Hatta Alaaddin'e bu işe karışma dedim, çünkü pislik vardı. Ama Bursalı kredi istemeye devam etti. Çakıcı da tehdide devam etti. Benim bu işe engel olduğumu düşünerek beni de tehdit etti. Ben de kendi tedbirlerimi aldım. Nuran sonunda tehditlerden yıldı. Bana telefon edip ben istifa ediyorum, bırakıyorum dedi. Ben de Alaaddin'e telefon edip işte sonunda istediğiniz oldu dedim. Ama bundan sonra bankanın yönetim kurulu 7 kişiden 4 kişiye indi. Çünkü istifalar oldu. Yönetim kurulunda karar alınamaz hale geldi. Bunun üzerine Alaaddin benim bir etkim olacağını düşünerek beni aradı. Yönetim kuruluna atanmak üzere bazı isimler bildirdi. Yapamayacağımı, böyle bir gücüm olmadığını söyledim. Alaaddin buna çok kızdı. Benim vurulmam 1997 Mart ayındadır. Özerçilleri 20 yıldır tanırım. Çünkü ben Şişli Şube Müdürüyken o da Çukurova grubundaydı. Tanışıklığımız oradan başlar. Ortak olduğum iddia edildi. Ama ortak işim yok. Sadece bir gayrimenkul alım satımı oldu. Onlardan ev aldım. Tansu Hanım'la hayatımda ilk kez bu yaz Marmaris'te yüz yüze geldim, tanıştım. Adil Öngen Radikal Gazetesi'ne bu açıklamayı geç de olsa 12 Mart 1997'de vurulmasının ardından 1 Mayıs 1997 günü Flash TV'ye telefonla katılan Alaaddin Çakıcı'nın iddialarına bir nevi cevap olarak yapıyordu. Çakıcı Adil Öngen'in bankalar dahil birçok konuda Özerçiller'in müşavirliğini yaptığını söylemişti. Çakıcı söylemlerine Adil Öngen'in o günlerde Kanal 6'nın sahibi Mehmet Kurt, Ahmet Özal ve Erol Evcil'den 20 milyon TL istediğini de ekliyordu. Zira Çakıcı'ya göre DYP'li devlet bakanı Ahmet Özal ve Erol Evcil'le bir araya gelip Kanal 6 televizyonunu alıp "Çiller yanlısı yayın yaparsanız Türk Bank'ı size veririz" demişti. Bunun üzerine Çakıcı Mehmet Kocabaş aracılığıyla Mehmet Kurt ve Ahmet Özal'ı buluşturmuş ve Mehmet Kurt da bu isteği kabul etmişti. Ancak Çakıcı'ya göre Adil Öngen'in 20 milyon dolar isteği olayı bozmuştu. Çakıcı konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Öngen Ali Balkaner'in müşaviridir. Bu bankayı Ali Balkaner'e pazarlıyor. Onun neticesine baktık, biz alamıyoruz. Biz alamıyorsak kimse almasın. Benim amacım banka değil. Hanefi Avcı karanlık işler yapıyordu. Eymür 29 Kasım 2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde her fırsatta kendini suçlayan Avcı'ya bindirdikçe bindiriyordu. Eymür Hanefi Avcı karanlık işler yapıyordu şeklindeki açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Hanefi Avcı'nın karanlık işler yaptığını biliyorum. PKK örgütü içerisinde bulunup da pişmanlık yasasından yararlanan şahısları İstanbul iline getirdiğini ve bu şahısları kullandığını biliyorum. Her ne kadar Hanefi Avcı Susurluk Komisyonu'ndaki ifadesinde söz konusu oluşumu deşifre eden açıklamalar yapmış olsa da söz konusu ifadeleri ayrıntılı incelendiğinde Avcı Ağar'dan bir kez bahsetti. Sanki olayın bir tek sorumlusu Yeşilmiş gibi bahsetti. Olayı asıl yapan ve yaptıranları sakladı. Hanefi Avcı söz konusu cinayetler işlendiği zaman özellikle Behçet Can Türk, Savaş Buldan ve Medet Serhat cinayetlerinde İstanbul İstihbarat Müdürü olarak görev yapıyordu. Abdullah Çatlı'yı Abdullah Çatlı olarak biliyordu. Hatta Abdullah Çatlı'nın evinde bildiğim kadarıyla o tarihte arama da yapmıştı. Hiçbir şekilde Abdullah Çatlı'ya dokunmadı. Yine söz konusu faili meçhulleri yapanları bulmaya yönelik çalışmalar yapılmadı. Ayrıca Hanefi Avcı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı iken Genel Müdür de Mehmet Ağar'dı. Yine İstihbarat Daire Başkanı Emin Aslan'dı. Emin Aslan Mehmet Ağar'ın sağ koluydu. Her türlü pasaport veren, resmi belge düzenleyen ve resmi belgelerde imzası bulunan şahıs Emin Aslan'dı. Benim tahminime göre Emin Aslan ile Hanefi Avcı'nın bu işlerden haberinin olmaması mümkün değildir. Zaten o günlerde hatırlarsınız Gebze'de yakalanan iki itirafçı üzerinde sahte kimlikle ve silahla ve telsizle ele geçiriliyorlar. Kendilerine soru soran polislere "Biz Hanefi Avcı ile çalışıyoruz" diye söylüyorlar. Ondan sonra da bırakılıyorlar. MİT'i uyardım, bu şebekeye dikkat. MİT'çi Mehmet Eymür, "MİT'i uyardım, bu şebekeye dikkat" şeklindeki sözleriyle de Silivri cezaevinde öldürülen Kaşif Kozinoğlu'nu hedef alıyordu. Susurluk olayı patlak vermeden önce MİT Kontur Terör Dairesi Başkan Yardımcısı olarak tüm MİT başkanlıklarına bir yazı yazdım. Devlet içinde görev yapan etkili şahısların güdümünde bir kısım kamu görevlilerinin de içinde olduğu, siyasi cinayetler işleyen, haraç toplayan bir terör örgütü geliştiği, isimlerini tek tek yazdığım bu şahısların izlenerek konu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini belirten bir yazı yazdım. Yazı üzerine daha sonra duyduğum kadarıyla MİT İstihbarat Başkanı olan Mikdat Alpay isimli kişinin bu yazıyı tek tek bölge başkanlıklarından geri aldığını, yazının kayıtlı olduğu defteri eksilterek yeni kayıt defteri açtığını öğrendim. MİT Başkanlığı'nın yabancı istihbaratçılar gibi operasyonel bir birliği olmadığı için bazı zafiyetler ortaya çıktı. Bunun için MİT Başkanlığı olarak Özel Harp Dairesi'ne görev yapmış bazı askeri şahısların MİT bünyesine alınması kararı çıktı. Bu kapsamda Albay Orhan Çoban Başkanlığı'nda 5-6 kişilik bir ekibi MİT Başkanlığı'na aldık. Ancak ben bunlardan Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'e alınmasına karşı çıktım. Çünkü Kozinoğlu'nun özel harpte de problemleri olduğu için birçok gayri yasal işlere karıştığını duymuştum. Bu durumu Orhan Çoban'a aktardığımda biz ekip olarak gelir gideriz, bu isteğiniz ayıp olur dedi. Karşı çıkmama rağmen Kozinoğlu da MİT'e alındı. Kozinoğlu MİT'te görevliyken altındaki subayla birlikte kendi kendine İHA'de Başkanı Akın Birdal'ı öldürmek üzere plan yaptığı istihbaratı bana geldi. Bana sordular, bu olaydan haberiniz var mı dediler. Ben de haberimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine soruşturma açtım, ifadesini aldım ve Kozinoğlu'nu cezalandırdım. Buna ilişkin tüm yazılı belgeler MİT Başkanlığı'nda vardır. Yasa dışı faaliyetleri nedeniyle iki kez MİT'ten kovulan ve yaptığı açıklamalar defalarca MİT tarafından yalanlanan Eymür'e bir yalanlama da Kozinoğlu hakkında söylediklerinden geliyor. Böylece Eymür MİT tarihinin en çok yalanlanan ismi unvanına kavuşuyordu. 18 Haziran 2012 tarihinde MİT tarafından Ergenekon davalarının görüldüğü mahkemeye gönderilen yazıda Kozinoğlu'nun belirtilen eylemleri hakkında hiçbir kayıt yoktur deniyordu. Tetikçileri. Tarih 20 Kasım 1979. Profesör Doktor Ümit Doğanay, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve yine aynı üniversiteye bağlı Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. O gün arkadaşı Kimya Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fikret Baykut'la beraber okula gideceklerdi. Doğanay otomobile binerken ailesi balkondan kendisine el sallamış, aracın hareket etmesini bekliyorlardı. Doğanay da Fikret Baykut'un. Onlar beklerken biri kadın dört kişi aracın yanına geliyor ve araçta oturan Doğanay'ın üzerine yaylım ateşi açıyorlar. Bu ateş sonucu Profesör Doktor Ümit Doğanay ailesinin gözleri önünde hayatını kaybediyordu. Saldırıda Baykut'un makam şoförü İsmail Songar ağır, apartman görevlisi Nurettin Dündar ise hafif yaralanıyor, olay yerinde yapılan aramada 9 milimetrelik 23 adet boş kovan bulunuyordu. Polis olayda yaralanan iki kişinin ve tanıkların ifadesi üzerine katillerin temsili resmini çizdi. Ardından Aralık 1980'de zanlılar yakalandı. 1983 yılında açılan davanın iddianamesine göre Ümit Doğanay'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Ahmet Sefa Kırlı'nın sevk ve idaresindeki otomobille olay yerine Cihat Sever ve Ahmet Sefa Kırlı'nın çeşitli tabancalarla ateş ederek Ümit Doğanay'ı öldürdükleri, bu eylemin emrini ise İstanbul ÜGD Şube Başkanı Recep Öztürk'ün verdiği belirtiliyordu. İddianamede herkesin bildiği birçok gerçek gizleniyordu. Doğanay'ı ateş eden 3 kişiydi. Bir kadın da eylemde kullanılan araç içinde bekliyordu. Profesör Doktor Ümit Doğanay'ın öldürülmesi olayının failleri arasında 2 isim daha bulunuyordu. Müfit Sement ve Hasan Yeşildağ. Bugünlere boşuna gelmedik. Dün hukuk hocaları başta olmak üzere öğretim görevlilerini katlettiler. Bugün ise ortada kalmayan hukukun kendisini. Müfit Sement ve Hasan Yeşildağ isimleri bizlere hiç de yabancı değildi. Nereden tanıyoruz onları? Müfit Sement adı Yaprak TV'nin sahibi Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılması olayına karışınca ünlü oldu. Sement Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın raporları ve Eymür'ün önce inkar sonra kabul ettiği anlatımlarına göre kendisine bağlı çalışan MİT görevlisiydi. Müfit Sement aynı zamanda Mehmet Eymür'ün kankasıydı. Kutlu Savaş ne diyordu raporunda? Müfit Sement MİT'te Eymür'ün telefonuyla Yaprak'ın yetkili adamıyla müzakere ve pazarlık yürütmektedir. Görüşmenin detayı ülke için hüzün vericidir. Başka? Haluk Koral'ın Eymür'ü aradığı ve yardım istediği de doğru değildir. Eymür Müfit Sement'i kurtarmak için devreye girmiş, yüzleştirme yapılması, araçta bulunan parmak izinin Sement'e ait olması sebebiyle olayın kapatılması yönünde gayret sarf etmiştir. Profesör Doktor Ümit Doğanay'ın katil zanlılarından Hasan Yeşildağ ise MIT ile irtibatlı bir başka isim. Öyle ki İsviçre'deki MIT görevlilerinin bile gözdesi, aynı zamanda dünden bugüne Tayyip'in kankası. Gelin Profesör Doktor Ümit Doğanay'ın katil zanlısı Hasan Yeşildağ'ı daha yakından tanımak için bugün Tayyip'in damadının başında bulunduğu Holding'in gazetesinde yazan Mahmut Övür'ün Tayyip muhalifi olduğu günlerden kalan yazısını Takunyalı Führer adlı kitabımdan tekrar okuyalım. Kim şu Hasan Yeşildağ? Bir süre önce Türkiye'de ciddi bir yargı skandalı yaşandı. Skandalın nedeni gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Ağacı'nın yanlışlıkla salıverilmesiydi. Sonunda yanlıştan geri dönüldü ve Ağacı yeniden cezaevine girdi. O süre içinde dikkat ettiyseniz Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren geçmişindeki karanlık noktalar enine boyuna tartışıldı. Çok şey söylendi ama hiçbir şey yapılmadan bir dahaki karanlık olaya kadar tartışmaya ara verildi. O günlerde bunun kadar olmasa da önemli bir ayrıntı daha dikkatlerden kaçtı. Adeta şeytan ayrıntıda gizlidir sözünü haklı çıkartacak bir ayrıntıydı bu. Şimdi o günlere dönelim ve o kaotik ortamda kaybolan o ayrıntıya dikkat çekelim. Ağaca yanlışlıkla salıverildikten sonra yakalandığında kardeşi Adnan Ağaca cezaevinin önünde medya ordusu karşısında isyan ediyordu. Öfkeliydi Adnan Ağaca. O öfkeyle ileri geri bir sürü şey söyledi. Söylediklerinin içinde elle tutulamayacak saçma şeyler de vardı. Gerçekten düşündürücü iddialar da. İşte Ağaca'nın iddialarından biri. Başbakanın gizli kasası Hasan Yeşildağ, her gün gizli gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağaca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ, Kartal'da beraberlerdi. Şaşırtıcı değil mi? Ne demek istiyor acaba? İnsanın aklına yine deli saçması bir iddia ortaya atılarak kafaların karışması amaçlanıyor düşüncesi geliyor. Ama ya öyle değilse? İşin doğrusu Adnan Ağaca'nın bu sözlerini büyük çoğunluk deli saçması olarak değerlendirdi ki sadece bir televizyon bülteninde yayınlandı ve hiç kimse bu sözlerin ne anlama geldiğini de sormadı. Sahi kimdi bu Hasan Yeşildağ? Adnan Ağaca'nın günahına girip sorguladığı biri mi yoksa bugün önemli işleri olan ama dünü bir hayli bilinmez biri mi? Bu sorulara Hasan Yeşildağ'ın bir cevabı var mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz başka şeyler var. Hasan Yeşildağ adını özellikle AKP İstanbul camiası çok iyi biliyor. Çünkü Yeşildağ'la Başbakan Erdoğan'ın ilişkisi bir hayli gerilere uzanıyor. Bu ilişkinin derinliği bir yana su yüzüne çıkması saray cezaevi dönemine denk düşüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan 4 aylık hapis cezasını tamamlamak için saray cezaevine girdiğinde onu karşılayan kişi Hasan Yeşildağ'dı. Şimdi burada biraz duralım. Tayyip'in aleyhinde en küçük bir yazı yazan isimlerin hakkında hemen milyarlarca liralık tazminat davaları açıp kişiyi yıldırma yoluna gittiği herkesin bildiği bir durumdu. Tayyip'in tazminat davaları ile yıldıramadığı insanları ise Ergenekon tertibi ile cezaevlerine gönderdiğini Sağır Sultan bile duymuştu. Ancak her ne hikmetse kendi gazetesinde, pardon damadının gazetesinde daha önceleri kendi aleyhine yazı yazan Mahmut Övür ise maaşına zam alıyor ve yazılarına devam ediyordu. Bir tek farkla muhaliflikten yandaşlığa yatay geçiş yapıyordu. Bu yatay geçişte neler etken olmuştu? Mahmut Ağacı'nın kardeşinin iddialarına, hani canım şu Hasan Yeşildağ'ın Tayyip'in gizli kasası olduğuna dair iddialarına, artık sütunlarında bırakın o denli geniş bir şekilde yer vermeyi, tek satırla olsun ima bile etmiyordu. Sahi neden? Ya Tayyip hemen hemen aleyhindeki bütün yazı yazan kalemleri Silivri'ye göndertirken, bu Mahmut'a bol sıfırlı maaşla neden kendi gazetelerinde yazı yazdırmaya devam ediyor? Garip değil mi? Mehmet Ali Ağaca'nın kardeşi ve damadın gazetelerinin yazarı tarafından Tayyip Erdoğan'ın gizli kasalarından biri olarak tanımlanan Hasan Yeşildağ'ın AKP'li meclis üyesi kardeşi Zeki Yeşildağ'ın Engin Civan'ın kız kardeşiyle evlendiğini aktarmıştım. Daha önce de belirttim. Abdullah Gül'ün kankası Hanefi Avcı'nın anlatımlarına göre Mehmet Eymür, Tarık Ümit ve Engin Civan birbirlerine paralarını emanet edecek kadar yakın ilişki içindeydiler. Ülkemizde işlenen cinayetler, katliamlar incelendiğinde hep aynı yapı, hep aynı isimlerle oluşan ortaklıklar öne çıkıyordu. Okyanus ötesinden Ergenekon kod adı ile uydurdukları örgüte, Fethullahçıların, Tayyip'in ve irticai oluşumların ipliğini pazara çıkaran insanları, PKK ve diğer örgütlere ülkeyi dar eden kahramanları, kiraladıkları kanı ve soyu bozuk birkaç provokatöre değişik gerekçelerle aratıp, türlü türlü bahanelerle konuşturup, sonra da onlarla bağlantıları varmış gibi iftira atıp, Atatürkçü insanları terör örgütü elemanı olarak yaftalıyorlardı. Ardından adliye içindeki F tipi yapılanmaya dahil hakim ve savcılarla tutuklattırarak hedeflerine ulaşıyorlar. Bu arada daldık Hasan Yeşildağ Tayyip ilişkilerine, Profesör Doktor Ümit Doğanay olayını unuttuk. Hadi tekrar dönelim konumuza. Müfit Sement ve Hasan Yeşildağ Aralık 1980'de Doğanay'ın katil zanlıları olarak yakalanıyor, ancak yaklaşık 21 gün sonra serbest bırakılıyorlardı. Askeri savcılıkça açılan davada da dosyaları ayrılıyordu. Tayyip'in kankası Hasan Yeşildağ'ın adı Doğanay cinayetinin azmettiricisi olarak anılan Recep Öztürk, Ömer Bağlı, İhsan Bayram ve Musa Serdar Çelebi ile birlikte MIT'in örtmek için büyük çaba gösterdiği Abdi İpekçi cinayetine de karışıyor, Yeşildağ ve arkadaşları bu olaydan takipsizlik alarak kurtuluyorlardı. Boşuna demiyorlar, dayarsan sırtını sağlam yere daya diye. 27 Ekim 2001 tarihli NTV internet sitesinden Hasan Yeşildağ ile ilgili haberi şöyleydi. Hasan Yeşildağ serbest bırakıldı. İGDAŞ soruşturmasında da adı geçtiği öne sürülen ve aynı bir soruşturma kapsamında gözlem altına alınan Hasan Yeşildağ ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde gözlem altında tutulan Hasan Yeşildağ, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yeşildağ'ın Susurluk davası sanıklarından Ali Fevzi Bir'in kaçırılması olayı ile ilgili olarak aranan Ali Yeşildağ'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Yetkililer Ali Yeşildağ'ın aranmasına devam edildiğini kaydettiler.
17. Ayrımın Sonu Sayfa 228.